Ayrım 19.
Ülkedeki gayrimüslim azınlıklar arasında da laik eğitime geçiş din adamlarının karşı çıkmalarına rağmen hızlandı. Ticaret Avrupa ile ilişkiler ve ulusalcılık gibi olgular iç içe geçince dini eğitim Rumlar, Ermeniler ve Museviler arasındaki yerini burjuvazinin ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Museviler arasında laik nitelikli eğitim veren Alyans okulları Yahudi din adamlarının tepkisiyle karşılaştı. Rumların ise laik okulları 19. yüzyıl başında İzmir, Ayvalık gibi dış dünya ile ticaret yapan Rum tüccar burjuvazisinin yaşadığı yerlerde açıldı. Dipnot, Tekeli Toplumsal Dönüşüm ve Eğitim Üzerine Konuşmalar, TMMOV Yayınları, Ankara 1980, sayfa 27-44. İmparatorluğun yerli Hristiyan ve Musevileri ise ulusal okullarını açarak gençlerini yabancı misyon okullarının eğitiminden bir dereceye kadar uzaklaştırmış oldular. Bununla beraber Anadolu, Suriye gibi bölgelerin gayrimüslim halkı bu konuda Balkan Hristiyanları kadar başarılı olamadılar. İmparatorlukta yabancı misyon okulları çok erkenden yayılmaya başlamıştır. Örneğin Cizvitlerin faaliyeti 16. yüzyıla, Kapuçinlerin faaliyeti 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 54. Yabancı okulları çoğunlukla din adamları kurdu. Laik okullar birkaç tane olup 20. yüzyıl başında kurulan İtalyan okulları örnek gösterilebilir. Bununla birlikte misyonerler Müslüman topluluklar arasında Hristiyan dinine davet açısından hiçbir şansları olmadığını anlamışlardı. Bu nedenle çalışmalarını Hristiyanlar, özellikle Hristiyan Arap ve Ermeni toplumları arasında yoğunlaştırdılar. Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancı okullar ne yönetim ne de program açısından Osmanlı maarif sistemiyle hiçbir bütünleşme kuramamışlardır. Hatta bunların bazıları uzun süre ruhsatsız çalışmıştır. Yabancı okullar Fransa, İngiltere, ABD, Avusturya, Almanya, İtalya ve Rusya tarafından kurulmuştu. Alman, Avusturya ve İtalyan okulları 19. yüzyıl sonlarında kurulmuş ve sayıları çok artmamıştır. Yabancı okulların Osmanlı coğrafyası üzerindeki dağılımı ilginçtir. Daha çok uluslaşma sürecine giremeyen veya geç giren bölgelerde kurulmaktadırlar. Örneğin ulusalcılığın kaynadığı ve Avrupa kültürünün etkilerine en açık olan Balkanlarda yabancı misyonlar isteklerine rağmen başarılı olamamışlardır. Çünkü modern eğitimi yerli aydınlar başarıyla yaymıştı. Amerikalılar da burada Robert College gibi bir iki okul ve kitap evi dışında yerleşmelerini sağlayacak kurumlar yaratamadılar. Suriye ve Filistin'de Arap Ortodoks cemaatlerin bulunduğu yerlerde, Rusya, Lübnan, Suriye'de, Fransa, Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz'de ise İngiltere ama Fransa ile karşılaştırılmayacak kadar az sayıda okul kurmuştu. Filistin'deki Alman okulları ise daha çok Alman Yahudiler tarafından 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında kuruldu ve İbranice eğitim dili haline dönüşünce bu okulların Almanlığı kayboldu. İmparatorluğun eğitim hayatında en faal unsur Amerikan misyon okullarıydı. Oysa ABD Osmanlı ülkesiyle ticari siyasi ilişkiler içinde değildi. Fakat Doğu Anadolu, Suriye, Lübnan, Mezopotamya, Orta Anadolu ve Ege'de okullar, yetimhaneler kurdular. 19. yüzyılın başında bazı halde ruhsatsız olarak faaliyete geçen okul ve yetimhanelerin sayısı 20. yüzyılın başında 400 civarındaydı. Dipnot, Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Amerikan Okulları, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 14, sayı 3, sayfa 90-91. Amerikan misyonerleri etkin bir sosyal hizmet bütününü de okulla birlikte getirmişler, Ermeni ve Hristiyan Arap nüfus arasında protestanlığı yayabilmişlerdir. Osmanlı yönetiminin eğitim ve sosyal hizmet getiremediği bölgelerde Hristiyan halk henüz ulusal bir bilinç ve eğitime geçemediğinden misyoner eğitimi burada tutundu. Suriye ve Lübnan'da 19. yüzyıl ortalarında Fransızca sadece bilinen değil hatta konuşulan bir dil haline gelmişti. Bunu devletin resmi yıllıkları bile belirtmektedir. Dipnot, Salname-i Vilayeti Halep, sene 1318, sayfa 189. Nefsi Halep'te lisan-ı ehali Arabi ise de kesretle Türkçe ve biraz Fransızca ve İbranice dahi müstameldir. Salname-i Marif, sene 1316, sayfa 934. İzmir Aydın Vilayeti, sayfa 984 ve devamı. Beyrut Selanik, sayfa 1073. Buna karşılık Balkanlarda ne Protestanlık ne Amerikan misyon okulları ne de Fransız eğitim kurumları fazla tutunabildi. Laik ulusal eğitim yabancı okulların yayılmasını engellemişti. Selanik, Adriyatik ve Karadeniz kıyılarındaki bazı ticari şehirlerinde bile yabancı okullar İzmir, Beyrut, Sayda, Şam, Halep'le karşılaştırılamayacak kadar az sayıdaydı. Yabancı okullarda okumak Tanzimat'tan sonra Avrupalılık merakının uyanmasından değil, devletin modern laik eğitim kurumlarını gereken hızla yayamamasından ileri gelir. Bununla beraber 20. yüzyıl başına kadar Müslüman Türk nüfusunun yabancı okullara pek itibar etmediğini belirtmek gerekir. Bu okullardaki Müslüman Türk öğrenci sayısı uzun yıllar boyu pek azdı ve ancak 2. Meşrutiyet'ten sonra artmıştır. Dipnot Tekeli adı geçen eser sayfa 59. Tanzimat devrinin ünlü üçlüsü Ali Paşa, Fuat Paşa, Cevdet Paşa üniversite kurmayı istemişlerdi. Ancak Ali ve Fuat Paşa ikilisiyle Ağa Cevdet Paşa'nın bu konuda da çok farklı düşünmeleri doğaldı. Ali ve Fuat Paşaların üniversite modeli batıdan esinleniyordu. Beriki farklı düşünüyordu. Bu farklı modeli medrese diye nitelemek haksızlık olur. Cevdet Paşa medresenin çıkmazlı olduğunu yakından bilen biriydi. Kafasındaki garp ve şark sentezi ise billurlaşmamış gibiydi. Fakat her üçünün de üniversitenin temellerini atmak için aynı ters yolu izleyerek işe giriştikleri görüldü. Önce bir ilim akademisi kurmaya kalktılar. Dipnot. Rusya'da üniversiteyi Büyük Petro kurdu. Akademiyi ise ancak ardıllarından kızı Çariçe Elizaveta gibi eksik bir örgütle kurabilmiştir. Akademiyi besleyecek kadroların önce düzenli bir üniversite hayatının varlığına, üretimine bağlı olduğu açıktır. 1851'de Encümen-i Daniş kuruldu. Açılış pek parlak oldu. Lügatçı Red House ve ünlü tarihçi Hammer da encümene üye tayin edildiler. Dil ve tarih konuları üyeler arasında bölüştürüldü. Cevdet Paşa ünlü tarihinin ilk cildini sunmuştu, eserini yazmaya devam ediyordu. Encümenin 40 azayı dahiliyesi 33 azayı hariciyesi olacaktı. Encümene vezirlerden ve mevki sahiplerinden adamlar seçilmeye başlandı. Cevdet Paşa'nın anlatımıyla berikiler vükufumuz yok dedikçe ısrar edilirdi. Asla ehliyeti olmayanlar kırklara karıştı. Dipnot Cevdet Tezakir 40 Tevtimname Hazirlan C. Başsun TTK Ankara 1967 sayfa 53. Encümen kısa ömürlü oldu ve Kırım Savaşı'ndan önce dağıldı. Ali ve Fuat Paşalar bu sefer yeniden bir akademi kurma girişiminde bulundular. 1862'de Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye kuruldu. Cemiyetin bir süreli yayını vardı ve burada halka ilmi gelişmeler tanıtılıyordu. 1862-65 arasında cemiyet ileriki üniversitenin temeli olacağı düşüncesiyle doğa bilimleri konusunda halka açık dersler verdiriyordu. Üyeleri Ali ve Fuat seçiyorlardı denebilir. Cevdet Paşa ile bu ikili arasında yeniden bir soğukluk hasıl oldu. Kendisini üye almakla beraber Cevdet Paşa'nın önerilerini ve gösterdiği üyeleri ustalıkla saf dışı ettiler. Tanzimatın bürokratları Diderot, Voltaire gibi düşünürleri de bu cemiyetin yayın organı aracılığıyla tanıtıyorlardı. Dipnot, Show adı geçen eser cilt 2 sayfa 110. Tabii bu paralelde siyasal bir tutumları ve eğilimleri olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Bu gibi yüzeysel denemelerin Türkiye'de bilimsel kurumsallaşma için kötü bir başlangıç olduğunu belirtmek gerekir. Nitekim bu denemelerden ancak 40 yıl sonra kuruluşunu tamamlayan ve devamlı olarak hizmet vermeye başlayan Darülfünun bilimsel araştırma yapılan bir yer olamadı. İkinci Meşrutiyet döneminde Emrullah Efendi tersine düzenlenen bu eğitim sistemi için haklı olarak Tuğba Ağacı modeli deyimini kullanmıştır. Dipnot, Tuğba ağacı cennetteki kökleri havada ters duran ağaçtır. 19. yüzyıla kadar bir takım memuriyetlerde hiyerarşiye ve terfi düzenine dikkat edile gelmişti. Bir takım görevlerde terfi düzeni bozulmuştu, bir takım görevler ise zaten alayların elindeydi. Bir vezirin sadık bendelerinden cahil bir adama olmayacak rütbeler verdiği az görülür şeylerden değildi. Oysa tanzimatçılar memuriyeti belirli ölçüde bir eğitimle girilen ve terfilerde belirli bir hiyerarşik sıra gözetilen meslek haline getirebildiler. Eğitim sistemi dağınıklığına rağmen kısmen beklenen sonucu sağlayabilmişti. Mustafa Reşit Paşa tebaa ile devletin arasında bağ kurmak için düzenli gazete çıkarılmasına çok önem vermiştir. Böylece 1831'den itibaren düzensiz olarak çıkmakta olan Takvim-i Vekayi haftada bir çıkarılmaya başlandı ve gazetenin içeriği yeniden düzenlendi. Osmanlı yöneticileri Sultan Mahmut'tan beri devletin tebaa üzerinde denetim gücünü artırmak için basından yararlanmanın bilincindeydiler. 19. yüzyılın devletinde iktidar kendi ideolojisini tebaaya benimsetmek için kamuoyunu biçimlendirecek bu gibi araçlardan vazgeçemezdi. 16. Louis'nin Maliye Nazırı Necker Paris borsasını kamuoyunun yönettiğini söylemişti. Modern toplum ve devlette yöneticiler tanımı güç yapılan ama her zaman karşılarına çıkan bu olguyu denetime alıp yönlendirmek isterler. Kamuoyu çeşitli gruplarda oluşur, onu denetlemek için toplumun çeşitli gruplarına hitap etmek gerekir. Kamuoyunun oluşumu sadece haberleşme araçlarının geliştiği modern topluma özgü bir süreç değildir. Geleneksel toplumda da kamuoyunun oluştuğu odaklar vardır. Kahvehaneler, hamamlar, tekkeler gibi. 4. Murat'ın kahvehane ve meyhaneleri kapatması tütün ve içki düşmanlığından değil, devlet sohbeti denen ve buralarda bolca yapılan siyasal dedikoduyu önlemek içindi. Kamuoyunu biçimlendiren başka araçlar da vardı. 19. yüzyılda yer yer galiz sözlerle dolama masum bir gölge oyunu haline dönüşen Karagöz, geçen yüzyıllarda Osmanlı kültürünün en çarpıcı siyasal hiciv örneklerini çıkarmıştır. Layık olmadığı göreve atanan devlet adamlarından yöneticilerin yolsuzluklarına kadar bilinen her şey perdede hicvedilirdi. Orta oyunu ve şenliklerdeki kol oyunları da bu görevi görürdü. Dipnot: Metin Ant, Geleneksel Türk Tiyatrosu, Ankara 1969, sayfa 129-134'teki örnekler. Kuşkusuz çeşitli tarikatların tekkeleri de kamuoyunun oluştuğu merkezlerdendi. İktidarın tarikatları bir şekilde denetim altına almasının, zaman zaman yakınlık göstermesinin, zaman zaman baskı altına tutup izletmesinin nedeni açıktır. 19. yüzyılın Osmanlı Devleti ideolojisini ve icraatını hem tebaaya hem de dış ülkelere anlatmak ve kabul ettirmek için bütün modern devletler gibi bir basın organına ihtiyaç duydu. Bunun dışında devletin gözetiminde ve hatta desteğinde özel gazeteler de çıktı. Bunlar daha çok imparatorlukta yerleşmiş olan yabancılardı ve onların çıkardığı gazeteler büyük ölçüde dışa dönük propaganda fonksiyonunu görüyordu. Alexander Black ve oğlu Edward Black'ın çıkardığı Fransızca gazeteler, William Churchill'in çıkardığı ilk Türkçe özel gazete olan Ceride-i Havadis böyleydi. 1850'lerde toplamı 30'u geçen gazete vardı. Bunların çoğu yabancı dilde çıkıyordu. Özellikle İzmir, Türkçe dışında yabancı dillerde ve Osmanlı gayrimüslim cemaatlerin dilinde birçok gazetenin doğduğu şehirdi. Bugün bu basın hakkında çok az bilgi sahibiyiz. Bu dönem İzmir basınının Türk dili için bir önemi olmayabilir ama imparatorluğun toplumsal siyasal tarihi için büyük önemi olduğu açıktır. Özellikle Fransızca basın Avrupa kamuoyunu zaman zaman bağımsız ve bazen de Osmanlı yanlısı bir görüşte Doğu sorunu üzerinde etkilemeye çalışmıştır. Takvimi Vekai devletin resmi gazetesi olarak ancak dahilde etkili olmaya çalışmış ama gerek baskı sayısı gerekse Türkçe dışı Osmanlı dillerine düzgün çıkamadığı için bu etkisi sınırlı kalmıştır. Takvimi Vekai ilk nüshalarından beri Mehmet Ali Paşa ile ve dolayısıyla onun Mısır'da çıkardığı Vekai Mısriye ile polemiğe girmiştir. Vekai-i Mısriye aslında Arapça ve Türkçe çıkan ilk resmi gazeteydi. Dipnot: Orhan Koloğlu, Takvim-i Vekai, Ankara Tarihi, sayfa 76 ve 168. Sultan Mahmut döneminin Takvim-i Vekai'si galiz bir dille Mehmet Ali Paşa'ya çatmakla kalmamış, dönemin resmi görüşünü bazen uyduruk haberler, bazen abartmalı yorumlarla da ortaya sürmüştür. Bunun dışında iktisat, tarih ve benzerleri hakkında faydalı yazılar da basılmıştır. Bu eğilim Ermeni, Rum, Bulgar, hemen hemen bütün Osmanlı kavimlerinin basın organlarında vardı ve gazete tek öğretim aracıydı. 19. yüzyılda hemen hemen bütün Türkçe gazetelerde iç ve dış haberlerin resmi tebliğlerin dışında bilim, sanat ve edebiyat üzerinde okuyucuyu eğitmek görevini üstlenmişlerdi. Türkiye'de basının bugün dahi bu niteliğini terk ettiği söylenemez. İzmir'de çıkan özellikle Fransızca gazeteler zaman zaman Sultan Mahmud'un politikasını desteklemişlerdi. Black ailesi bu nedenle bir ara İstanbul'da da bir gazete çıkarmak için teşvik edilmiştir ve İzmir'de Impartial gazetesini çıkaran Edward Black Bey'e, sonra matbuat umum müdürü de oldu, gazete ruhsatı verildi. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İrat Harno 955, 2 Safer 1259, 4 Mart 1843. Devletin resmi gazete aracılığıyla ülke hakkında dış ülkelerdeki kamuoyunu belirli yönde bilgilendirmesi, doğrusu Bağbali'nin tarihi bir buluşu değildir. Büyük Petro'nun Vede Mostisi de aynı görevi götürüyordu. Ancak haberleşme ve ulaşımın nispeten ilkel olduğu 18. yüzyıl şartlarında Vede Mosti, Rusya İmparatorluğu'ndaki olaylar için dış dünya kamuoyunu önemli ölçüde biçimlendiren tek kaynaktı. Oysa telgrafın hayata girdiği 19. yüzyılda Osmanlı ülkesindeki haberlerin Avrupa'ya ulaşması için başka bağlantılar vardı. Ve Takvim-i Vekai, Fransızcasına çıkmasına rağmen Avrupa kamuoyu üzerinde etkin bir kaynak olamazdı. Baba Ali bu nedenle erkenden yabancı gazete ve gazetecileri satın almak yolunu seçti. Sonraki dönemde 2. Abdülhamit de Avrupa basınını satın alma yolunu denedi. Fakat kısmi başarısı yanında daha çok Avrupa başkentlerindeki şarlatanları zengin eden bir yöntemdi bu. Tanzimat bürokratlarının gazete satın alma yönteminin tipik bir örneği 1846 Nisan'ında Frankfurt gazetesine ödenen dolgun abone bedelidir. 23.155 Osmanlı kuruşu. Bu gazeteye ödemeler sonra da devam etti. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrad Har No 1551 26 RA 1262 24 Mart 1846. Gene İstanbul'da çıkan Konstantin gazetesinin muhabiri Döşşan'a da ara sıra dolgun hediye ve para verilmesi gereken, aksi takdirde muzır işlere kalkışacak bir adam olarak bakılıyordu. Dipnot: Başbakanlık Osmanlı Arşivi İrad Har No 3704. Baba Ali sansür uygulamasına da erkenden geçti. Dışarıdan gelen kitaplar kontrol ediliyor, matbaalar izinle kurulup kontrol ediliyordu. Gazete ve mecmua çıkarmak için önceden başvurulup izin alınıyor ve her nüsa kontrole veriliyordu. Henüz sansür preable, yani ön sansür etkili biçimde çalışmıyordu. Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz devirlerinden sonra Hamidiye döneminde sansür kurumlaştı ve yoğunluğu arttı. Bu konudaki gelişmelerin başını kuşkusuz aydın despotizmi denilen tanzimat rejimi çekiyordu. Sansürün yoğunlaşması bilhassa özel Türkçe gazetelerin çıkmaya başlamasıyla paralel gitmiştir. Agah Efendi ve Şinasi'nin Ekim 1860'da çıkartmaya başladığı Tercüman Ahval gazetesiyle Türkiye'de basın siyasal eleştiri görevine başladı. Sadece siyasal eleştiri değil, Tercüman Ahval'le dil ve edebiyatta da yenilikler öneriliyor, tartışmalar yapılıyordu. Devletten yardım almayan bu gazete ile siyasal hayatımızda basın üstüne düşen görevi yerine getirmeye başlamıştır. Fuat Paşa 3. Napolyon'un 1852 tarihli kararnamesini örnek alarak 1857'de bir nizamname hazırladı. Bu nizamname sonraları daha güçlü hükümler ve uygulamayla Osmanlı Türkiye'sine yerleşti. Diğer Osmanlı kavimleri çeşitli mekanizmalar, kitap ve gazetenin dışarıda basılması ve kolayca ülkeye sokulabilmesi sayesinde sansür kurumundan Türkçe konuşan halk kadar zarar görmediler. Dönemin Rumca, Bulgarca, Ermenice ve hatta Arapça basın organları ve kitapları için bu durum geçerliydi. İşin ilginci, Fransa'nın o çağdaki ünlü idare hukukçusu A. Batmi 1885'te bu nizamname için böyle bir sansür rejimi Fransa için geriletici etkilerde bulunur ise de Rusya ve sultanın ülkesi için bir ilerlemedir diyordu. Dipnot: A. Batmi, Traité de droit public et administratif, Cilt 2 Paris 1885, sayfa 187-188. Bu nizamnameye göre gazete çıkarmak isteyenler önce Maarif Nezaretinden izin alacaktı. Tekzibi yayınlama mecburiyeti konuyordu. Nihayet nizamnamede uzun bir yasaklar ve para cezası listesi yer alıyordu. Devletin iç güvenliğine, hükümdara ve ailesine, nazırlara, dost hükümdarlara, devlet organlarına, meclis ve mahkemeler ve kurullar, devlet memurlarına, yabancı diplomatlara, halka dil uzatmak yasaktı. Dipnot: Server İskit, Türkiye'de Matbuat İdareleri ve Politikaları, Ankara 1943, sayfa 614. Kasım 1860'da Tercüman-ı Ahval Ziya Paşa'nın bir makalesinden dolayı 15 gün kapatıldı. 1861'de Şinasi Tercüman-ı Ahval'den ayrılarak Tasvir-i Efkar'ı yayın hayatına soktu. İlk resmi gazetenin yayınlanışından 30 yıl sonra muhalif basın genişlemeye ve renklenmeye başlamıştı. Bundan 6 yıl sonra 1867 Ağustos'unda da ilk mülteci gazete Muhbir Londra'da Ali Suavi tarafından yayınlanmaya başladı. Okuma yazma oranının çok düşük, bundan başka gazeteyi ülkenin uzak köşelerine götürmek için ulaşık sisteminin yeterli olmadığı bir ülkede başkentteki basının görevini yaygınlıkla yerine getirmesi beklenemezdi. Bu nedenle vilayet yönetimi yeniden düzenlendiğinde her vilayetin merkezinde bir vilayet gazetesi çıkarılması öngörüldü. İlk örneği Mithat Paşa Tuna vilayetinde Türkçe ve Bulgarca çıkan Duna gazetesiyle verdi. Her yerde ya Türkçe veya o vilayet halkının konuştuğu dile göre iki dilde vilayet gazeteleri düzenli olarak çıkmaya başladı. Devlet 1847'den beri Avrupa devletleri gibi istatistikleri, yönetici kadroları ve ofisleri bildiren salnameler, yani yıllıklar yayınlıyordu. Bunlar bir süre sonra vilayetlerde de çıkarılmaya başlandı. Aynı dönemde modernleşen Japonya'da yazı dili sadeleştirilmiş, okur yazarlık oranı %40'a kadar çıkarılmıştı. Hükümet gazete çıkarmayı devlet ideolojisini pekiştirmek için teşvik ediyor, gazeteyi ucuz ücretlerle postalatıyor ve hatta ücretsiz dağıtıyordu. Osmanlı yöneticileri gazeteciliğin tutulması için bu ölçüde bir çaba göstermediler ve gazetede o kadar çok okunmadı. Ama gazete düşün hayatımızda ve siyasal yaşamımızda çok kısa bir süre sonra yönlendirici bir unsur oldu. Kitabın yaygın olmadığı bir toplumda gazete ve gazeteci önemli bir rol üstlenmiş ve siyasal otoriteyi denetlemeye aday olan yeni bir toplumsal odak doğmuştu. 6. Reformcuların çıkmazı. 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük kısmında demir yolu ve nitelikli düzgün bir karayolu şebekesi yoktu. Bu Akdeniz İmparatorluğu'nda deniz ulaşımı da büyük ölçüde yabancı kumpanyaların elindeydi. Ülkenin büyük kısmı otarşik bir üretim sistemi içindeydi veya ticaret bazı bölgelerin kendi arasında kalmıştı. Orta Anadolu'nun bazı vilayetleri Halep'in dokumalarını alırken Kars sancağı hiçbir Osmanlı eyaletiyle Rusya ve İran'da olduğu kadar yoğun ticari ilişki kurmamıştı. Tarım halen geri tekniklerle yapılıyordu. Yiyecek buğdayı Dobruca ve Rusya'dan getirilen Osmanlı başkentinin biraz ötesinde boş ekim alanları uzanıyordu. 19. yüzyıla girerken tarımda, manufaktürde gelişme gösteremeyen ülkenin tezgah sanayisini ve lonca üretiminin uğradığı çöküntü, tarihçilikte sık tekrarlanan bir olgudur. Ancak bu tür bir çöküntünün imparatorluğun her bölgesi için söz konusu olduğu söylenemez. Bundan başka Tanzimat döneminde yapılan ticaret sözleşmeleri ve verilen imtiyazların tezgah sanayisinin çöküşünde başlıca neden olduğunu söylemek de zordur. Nitekim Balkan eyaletlerinde Doğu Akdeniz'de manufaktür dalında 1840'lardan sonra görülen gelişmeler problemin kaynağının daha derinlerde olduğunu göstermektedir. Suriye'deki İngiliz konsolosu 1840 ve özellikle 1860'lardan sonra gelişen manufaktürün 1870'lerde durakladığını bildiriyordu. Dipnot, Accounts and Papers, G.B. Parliamentary Papers, 1871 Konsolos, Jago, Suriye, sayfa 854. Bununla birlikte 1888'de Şam'daki konsolos Dixon manufaktür ürünleri ihracının gitgide arttığını belirtmiştir. Accounts and Papers, G.B. Parliamentary Papers, Konsolos Dixon'dan Salisbury'e, Nisan 13, 1888, No. 538. Bu pamuklu ve ipekli üzerinde uzmanlaşan manufaktür 19. yüzyıl boyu gelişmekte devam etmiştir. Balkan eyaletlerinde ise birçok merkezlerde daha 19. yüzyıldan önce loncalar kendi içinde gelişmiş ve sermayedar lonca reisleri dış ticarete yönelik geniş üretime geçmişlerdi. Daha 1830'larda Kuzey Bulgaristan'da Gabrovo, Kaytancı ve Abacıların lonca üretim düzenini kırmalarıyla parlayan ve gelişen bir manufaktür merkezi haline gelmişti. Gene Karlovo, Sliven, Samoko gibi şehirlerin dış ticarete yönelik üretimle zenginleştikleri görülüyor. Dipnot, N. Todorov, Balkanski Gorod, sayfa 212-223. Kimi bölgelerde ise tezgah üretimindeki çöküntü 19. yüzyıldan çok önce başlamıştı.